Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhaba. Dünyanın dört bir yanından haberlerle yine karşınızdayız. Suriye'den, Suriye'nin kuzeyinden gelişmeler var bugün. Gündeme damgasını vuran özellikle Suriye ve Irak sahalarının birleşmesi, halk mobilizasyon güçleri Haçlı Şabilerin giderek Suriye sınırına yaklaşmasıyla bölgedeki aktörler arasındaki denklem iyice karışıyor. Detaylarına bakacağız, açıklamalara bakacağız. Programın ikinci yarısında da Orta Doğu araştırmacısı, akademisyen Doktor Selim Sezer'le konuşacağız. Suriye Demokratik Güçleri ve asli unsuru YPG ne yapıyor? İttifaklar düzeni nasıl? Gelişmeler nasıl şekillenebilir? Anlamaya çalışacağız. Bunun dışında dünyanın dört bir yanından, Amerika'dan, Avrupa-Amerika ilişkilerinden, Türkiye-Rusya ilişkilerinden başlıklarımız olacak. Afganistan'da kanlı bir saldırı var. Bunun detaylarını aktaracağım. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sputnik Türkiye'nin internet sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den de ekseni dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bakanlığı yetkililerinin açıklamalarıyla başlayalım. Asli unsurunu Kürtlerin YPG'sinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yönelik bir açıklamaydı bu. Bir Amerikalı yetkili yaklaşık 24 saat önce doğrudan Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki Kürt unsurlara, yani YPG'ye silah sevkiyatının başladığını duyurdu. İlk partinin teslimatı içerisinde küçük silahlar ve askeri araçların bulunduğu belirtiliyor. Daha önce söylenmişti zaten, Trump'ın verdiği onayla işte tüfekler, buldozerler, zırhlar, pek çok teçhizatın gönderileceği, havan mermileri, ısı güdümlü füzeler, doçka, ağır makinalı tüfekler, otomatik silahlar, hepsinin bulunduğu belirtiliyor. Amerika'nın sesinin Türkçe servisine Pentagon sözcüsü Eric Pahon da bilgi vermiş durumda teslimat içerisinde yer alan bu silah ve teçhizatlara dair. Biz tabii biliyoruz ki Suriye temsilcisi Brett McGurk açıklama yapmıştı. Rakka operasyonunun çok kısa süre içerisinde başlayacağını duyurmuştu. Vaktini vermedi ama oldukça yakın olduğunu söyleyebilirim demişti. Şimdi tabii işler bir başka bir açıdan değişiyor diyelim. Çünkü uluslararası koalisyonu tercih eden Rusya yerine diğer yandan Irak tarafından gelen halk mobilizasyon güçleriyle karşı karşıya kalan bir Suriye Demokratik Güçleri SDG ve YPG ortaya çıkmış vaziyette. Kobani ile başlamıştı Amerikan yönetiminin Suriye Kürtlerine desteği, ama işler Suriye savunma noktasından geçip Amerika'nın Rakka'yı IŞİD'den alma hedefinde Kürtlerin sahadaki asker olmalarına kadar varmış durumda. En son Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsü açıklama yapmıştı uluslararası koalisyonu tercih ettiklerine yönelik olarak. Şimdi de Kamışlı'da asayişten bir İran projesi bulunduğu, İran hattı kurulmaya çalışıldığı Haçlı Şabi tarafından ve onlara engel olunacağı yönünde açıklamalar geldi. Asayiş Genel Komutanı Civan İbrahim, İran projesine karşı bir savunma sistemi kurulacağını söyledi. Hiçbir şekilde bölgemize girişine izin vermeyeceğiz. İran bizim için Türkiye ve Suriye rejiminden farksız açıklamaları gündeme damgasını vurmuş idi. Şimdi bir yandan Rakka'ya ilerleyen Suriye ordusunun önünün kesilmeye çalışıldığı, bir yandan da Irak tarafından Haçlı Şabi'nin gelmesinin, bu sınırı da IŞİD'i sınırdan temizlenmesinin önünde bir engel mi çıkıyor? Ne oluyor? Kim kimdir? Birden fazla sahadaki aktörler ortada. Haçlı Şabi lideri Bedir Teşkilatı Genel Sekreteri açıklama yaptı. Hadi El Amiri El Mayadin kanalında bir röportajı var. Irak güçlerinin sınıra ulaşmasının Suriye ordusunun sınıra ilerleyişine yardımcı olacağını söyledi kendisi. koordinasyon kuracaklarını söyledi. Kimseden de izin almayacaklarını söyledi. Amerikalıların Irak'taki mücadeleye engel olduklarını ve buna geçit vermeyeceklerini söyledi. Musul'a da yeterince destek vermediğini Amerikalıların söyledi. Ama buna Irak Kürdistan yönetiminden tepkiler var. Irak genel komutanlıktan açıklama yapıldı. Buna karşılık ve cüret etmek isteyen varsa buyursun denilerek Musul'un batısı Tel Afer, Şengal, Sincar'ın bazı bölgelerinde yapılan anlaşmaların ihlal edildiği, Haçlı Şabi içerisinde Haçlı Şabi'nin buraları ele geçirmeye çalıştığı belirtildi. Kimse Kürdistan bölgesi toprakları içerisine girmeye cesaret edemez. Cüret etmek isteyen varsa buyursun gelsin, dağlarımızı karşılarında bulacaklar. Tabii burası Kürdistan toprağı değil. Irak merkezi yönetimine bağlı idi IŞİD saldırıları öncesinde. Böyle bir cepheler birbirine girmiş vaziyette. Bu konuda not olarak da Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki YPG unsurlarına silah vermesi, Amerika'nın sevkiyatı başlatması ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kısa açıklaması oldu, onu da ekleyeyim. Türkiye'nin tutumunun kesin olduğunu söyledi, net olduğunu söyledi. YPG'ye yapılacak yardım konusunda verilen silahların ne kadar riskli olduğunu vurguluyoruz. Terör örgütüne verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanılabilir. Avrupa'nın birçok ülkesinde de endişe var iddiasında bulundu. Suriye'de istikrar arıyorsak bu yanlıştan dönmek lazım diye de konuşmuş. Evet, bunun dışında Deir ez-Zor'da IŞİD'in kuşatması vardı. 2 sene Suriye ordusu ve sivillerin direnişi var. IŞİD burada saldırı düzenlemiş. En az 15 sivilin hayatını yitirdiği belirtiliyor. Rusya'nın Palmira'daki IŞİD hedeflerini vurduğunu, Akdeniz'den vurduğunu, Amiral Esen Fregatı'nı ve Krasnodar denizaltısından vurduğunu belirtelim. 4 kruz füzesiyle vurulduğu belirtiliyor. Türkiye'ye de bilgi verildiği söyleniyor. Aynı şekilde Rusya'nın bu şekilde saldırıları var. Amerika'nın son dönemdeki sivil kayıplara sebebiyet veren saldırılarında Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirdiğini ve teröristlerin ekmeğine yağ süren işler koalisyonun yaptığı iddiasında bulunduğunu belirtelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fransa'yı ziyaret etmişti. Ziyareti sırasında Le Figaro gazetesine uzun bir söyleşi vermiş. Bir takım başlıklar var, dikkat çekici, onları aktarmak isterim. Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelerin öncelikle ülkenin bölünmesine yönelik bir modele dönüşmemesi gerektiğini söylemiş. Güvenli bölgeler, çatışmasızlık bölgeleri tesis etme önerisi getirmişti. Ve Astana mutabakatıyla İran ve Türkiye'nin desteğiyle bu çıkmıştı. Şimdi Amerika'yı da bu diyaloğa katma yolunda Rusya'nın adımlar attığını görüyoruz Putin bu yorumları yaparken. Putin'in Emmanuel Macron'la, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanıyla basın toplantısında Macron'un kimyasal silah kullanımı olursa Fransız uçakları Suriye'yi vuracak çıkışı olmuştu. Rusya lideri buna karşı fazla bir şey ses etmemişti ama Le Figaro'ya demiş ki Suriye'de kimyasal silah kullanımına dair, Suriye yönetiminin kullanımına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söylemiş. Kendisinin tümüyle kanıtlardan, elde var olan kanıtlardan bunun bir provokasyon olduğuna ikna olduklarını, Esad'ın zaten bunu kullanmasının gerekmediği ve mümkün olmadığını bunun söylemiş kendisi, Figaro aracılığıyla vermiş. Macron'un dolayısıyla tabii ki kimyasal silah kullanımı fikrini destekliyorum demiş. Burada tabii muhaliflerin elinde, cihatçı grupların elinde, IŞİD dahil olmak üzere kimyasal silahlar bulunduğu yönünde Rusya'nın kendi bulguları olduğunu ekleyelim. Fransa Cumhurbaşkanı'nın da bu arada Macron'un da işe yeni başlarken Suriye muhalefetiyle görüştüğünü, Suudi Arabistan merkezi, Riyad merkezli Riyad muhalefetiyle görüştüğünü belirtelim. Bir açıklama, fazla bir açıklama yapılmamış ama Fransa'da siyasal İslamcılığın Fransa toprakları içerisindeki saldırılarından rahatsız olmasına rağmen Emmanuel Macron Suriye'de merkezi yönetim karşıtı bir pozisyon almıştı kampanya sırasında, hatırlatın. Bunun dışında Vladimir Putin'in NATO'yu sorguladığını belirtelim. NATO zirvesi vardı Brüksel'de. Askeri harcamaları arttırma planlarının Moskova ile ilişkileri iyileştirmek istiyorlarsa çelişkili olduğunu vurguladı kendisi. Aynı şekilde Rus tehdidi mitini bırakıp Avrupa'nın artık bu miti bırakması lazım. mesajı vermiş. En önemli, günümüzdeki en önemli sorun terör demiş Rusya Devlet Başkanı. Ukrayna'da Doğu Avrupa'daki gerilim içinde Minsk Anlaşması, Minsk 2 Anlaşması'nın uygulanması, Donbas bölgesinin özel statüsüyle ilgili bu anlaşmada unsurlar var. Bunların uygulanması gerektiğini söylemiş. Bir de Rus hackerlar sürekli Batı ülkelerinde seçim kampanyalarını, seçimleri etkiliyorlar iddiaları Batı'da çok konuşuluyor. Başta Amerika olmak üzere, sonra Avrupa'ya sıçramıştı Britanya ve Fransa'ya. Putin, Rusya böyle şeylerle uğraşmaz konuşuyorlar da neye dayanarak konuşuyorlar? Güya Rus hackerlar yapmış. Belki de Rus bile değiller. Nereden biliyorlar? Gibi bir yorum da bulunmuş bu konuda. Evet, Orta Doğu'ya devam edelim. Orta Doğu sahasından Wall Street Journal'ın haberi var. Fransız özel kuvvetleri IŞİD'e katılan Fransızları avlıyorlar diye. Iraklı askerlerle işbirliği yaptıkları, biliyoruz ki sahada Suriye topraklarının sınırları içerisinde, hakeza Irak'ta da sadece Amerikalılar değil, İngilizler ve Fransızlar da var. İşte bununla ilgili de Fransa'nın bunların geri dönüp Fransa'da saldırılar düzenlemesine dair kaygılarını dile getiren bir haber bu. Çünkü en son Manchester saldırısının sorumlusu olan Libyalı, Manchester'lı Libyalı gencin elini kolunu sallayarak Libya'ya gidip geldiği, oradaki IŞİD ve El-Kaide unsurlarıyla da bağlantılı olduğu Batı medyasına yansımıştı. Aynı şekilde artık sınırlar aşan bir sorun teşkil ediyor bu. Evet, hal böyleyken Afganistan'dan kanlı bir saldırı haberi geldi. Diplomatik merkez vuruldu diyelim. En az 80 ölü, 350 yaralıdan bahsediliyor. Devlet Başkanlığı ve Büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede bomba yüklü bir araç infilak ettirilmiş. BBC'den 4 muhabir yaralanmış, bir de şoförleri hayatını yitirmiş. Saldırının gerçekleştirdiği yerin yakınlarında Britanya'nın, Fransa'nın, Hindistan'ın, Japonya'nın büyükelçilikleri var. Hepsinden açıklamalar yapıldı. Küçük çaplı zararlar var. Hayatını yitirenlerin henüz netleşmediği belirtiliyor. Aslında 3 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili bir bölge. Kabil'in en yüksek, en güvenli, en yüksek güvenlikli bölgesi bu. Ama işte böyle bir bombalı saldırı işleri değiştirebiliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı kınadı saldırıyı. Herkesin dikkatleri Kabil'e çevrildi. Türkiye'nin de büyükelçiliği o bölgede. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Saldırıyı kınadı. Büyükelçiliğin tahliye edileceğini söyledi. Elçilik binasının da zarar gördüğü belirtildi. Komşu büyükelçilik binamız dedi, hasar gördü dedi, yaralanan olmadı ama o bölgeden tahliye edeceğiz diye konuştu. Afganistan-Türkiye ilişkileri açısından dikkat çekici bir haber vardı Guardian gazetesinde. Kabil mahreçli bir haber bu. Batılı ve Afgan yetkililere dayandırılıyor ve Gülen okullarının kapatılmasının karşılığında siyasi bir rakibi kaçırmak ve işkence etmekle suçlanan Afganistan'ın devlet başkan yardımcısı Raşit Dostum'un Türkiye'de sürgün yaşamasına izin veren bir mutabakata varıldığı öne sürülüyor. Bir hükümet komisyonunun ülkedeki Gülen okullarının kapatılması yönünde tavsiyede bulunduğu var haberin içerisinde. Raporun açıklamasından bir hafta sonra da Dostum Türkiye'ye gelmişti. Afgan Eğitim Bakanlığı sözcüsü bunun General Dostum ile bir ilgisi olmadığını söyledi, yalanladı yani haberi. Dostum de hakkındaki iddiaları reddediyor bu arada, onu da belirtmek lazım. Sözcüsü Türkiye'ye sağlık kontrolleri için geldiğini ve ülkesine geri döneceğini de söylemişti. Böyle bir bu işi bu noktaya vardırmış gazete. Evet, Yemen'den bir haberimiz var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen'le ilgili toplantısı. Yemen'de çatışma Suudi Arabistan'ın saldırısıyla vahim boyutlara ulaşmış durumda. İnsani koşullar çok feci ve en son açlık dışında salgın alarmı da verilmiş durumda. 17 milyona yakın insan gıdaya ulaşma sıkıntısı yaşıyor. 7 milyon açlığın kıyısında deniliyor ve kolera vakası 55 bini aşmış, tam bir kısır döngü. BM İnsani Yardım Şefi Stephen O'Brien bilgi vermiş durumda. Tabii uluslararası toplum ne yapacak? Yani güvenliği sağlayamıyor, kargolar ulaşamıyor. Ulaşan kargoların da daha çok silah yüklü gemiler olması büyük bir problem. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a destek veriyor. Avrupa'nın pek çok ülkesi de retorikte eleştirseler bile Suudi Arabistan'ın Yemen saldırganlığının dolaylı da olsa arkasında maalesef duruyorlar. Evet, Amerika uçuşlarda laptop yasağı belli yerlerden söz konusu olmuştu, devreye girmişti. Türkiye'de bunlardan bir tanesiydi. Uluslararası taşımacılığı son derece etkileyen bir karardı bu. Şimdi Politico haber sitesi yasağın Avrupa ülkelerine genişletilmesi iddiaları ortaya çıkmıştı. Bundan vazgeçildiğini, şu anki ülkelerle sınırlı kalacağını yazmıştı. Hala ama Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü konuşmuş, David Lapan, hala bunun üzerinde çalışıldığını duyurmuş. Terör saldırısı olabilir diye korkuluyor. Mart'ta alınmıştı bu karar. Ondan fazla ülkeden Amerika'ya ticari uçuşlarda yolcu kabinlerine cep telefonlarından büyük elektronik cihazların alınması güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı. Şimdi Avrupa'da Pentagon yeni bir destek birimi, istihbarat destek birimi teşkil ediyormuş. Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Balkan ülkelerinin dahil olduğu böyle teröre karşı önlemler geliştirmeye çalışıyorlar. Bu arada Amerika'nın kıtalar arası balistik füze programını test ettiğini belirtelim. Orta ölçekli imiş bu. 3 senedir ilk kez balistik füze sistemlerine karşı böyle bir sistem test etmesi gerçekleştirmiş Pentagon. Amerika'dan haberlerimiz var. Donald Trump Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilecekmiş. Ben de size aktarmıştım. G7 zirvesi sırasında bu konunun Avrupalı müttefikler nezdinde kaygı konusu olduğunu. Şimdi Axios isimli bir haber sitesi Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını yazmış. Bu yönde zaten işaretler de var idi. Avrupalılarla ticari meselelerin dışında iklim anlaşması önemli bir pürüzü oluşturuyordu. Ciddi sıkıntılar olmuştu. Öyle ki Almanya Başbakanı Merkel Trump'la ilk buluşmalarından sonra Avrupa'nın kendi kaderini kendi ellerine alması gerektiğini iki kere tekrarlamıştı. Şimdi Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın açıklamaları var. Donald Trump'la Merkel arasında karşılıklı açıklamalara ilişkin sorular yöneltilmiş. Merkel'in artık ABD'ye güvenilmeyeceği yolundaki açıklamaları, hayal kırıklığı dile getirmesi, demiş ki başkanın Merkel'le olan ilişkisi inanılmaz. Çok iyi anlaşıyorlar ve başkan Merkel'e çok saygı duyuyor kendisi. Sadece Almanya'yı değil Avrupa'nın kalanını da önemli bir müttefik olarak görüyor, demiş. Merkel'in sözleri kaderlerini ellerine almak, hayal kırıklığı, ABD'ye güvenememek. Bunlar için de demiş ki yani Trump da bunlara işaret etti. Bunun bir şeyi yok. Yük paylaşımı ortaya koydu Trump. Daha adil bir paylaşım çağrısı yaptı. Bunların yansıması deyip güzelce geçiştirmiş. Ama tabii Almanya ile Amerika arasındaki sıkıntıların aşıldığını söylemek çok zor. Hakikaten en son Martin Schulz, Eylül'deki seçimlerde Sosyal Demokratların başbakan adayı, artık söz düellosu, çok sert Schulz'un çok sert yanıtına sebebiyet verdi. Videosu da sosyal medyada dolaşıyor. Aynı zamanda bunun başkent Berlin'de gazetecilere konuşmuş. Trump'ı tüm Batı değerlerini yok eden insan diye tanımlamış. Batı ülkeler arasında karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde kurulan barışçıl işbirliğinin altına olduğunu söylemiş. Trump'ın yeniden silahlanma ideolojisine sahip böyle bir adama engel olunmalı diye de bir ifade kullanmış. Amerikan Başkanı Donald Trump, yönetim üslubu çok tartışılıyor kendisinin. Özellikle Twitter'ı çok etkin bir biçimde kullanması, Amerikan medyasına yalancı medya lakabı takması, her şeyi tartışılıyor elbette. En son dünya liderlerine telefon numarasını dağıttığı ortaya çıkmış. Beni cepten arayın diyerek. Şimdi tabii bunlar belli yöntemlerle yapılıyor. Başkanlar bu görüşmeleri hatta kayıtla edilir Amerika'da. Yabancı bir liderle çevirmenler de aracılığıyla da olsa konuşacağı zaman bunun üslubu, usulü vesaire var. Oysa Trump telefon numarasını doğrudan verip acil durumlarda direkt arayın beni, halledelim işlerimizi tarzında Emmanuel Macron'a da mesela cep telefonu numarasını vermiş. Karşılıklı olarak o da vermiş bu arada. Tabii Macron kullanır mı kullanmaz mı bilmiyoruz. Aynı şekilde Justin Trudeau'ya verilmiş, Kanada-Meksika liderlerine. Biraz protokol ihlali olarak tabii değerlendiriliyor. Diplomatik şeye biraz aykırı olduğu söyleniyor. Artı bir de dinleme meseleleri vardı. Birkaç sene önce patlak veren Almanya lideri bunlardan bir tanesiydi Merkel. NSA'nin dinlemelerine cep telefonunu dinlediği ortaya çıkmıştı. Ve Obama baştayken Obama ile Merkel arası çok ciddi bir sıkıntı patlak vermişti. Şimdi nasıl olacak tabii, bu da ayrı bir konu. Bu arada Donald Trump yatmadan önce attığı bir tweetle de sosyal medyanın alay konusu oldu. Washington saatiyle gece yarısından hemen önce İngilizcesi şöyle: Despite the constant negative Presskonf okuyamıyorum ben size çünkü konferans demeye çalışırken çok müthiş bir tasdikle yazmış. Yani sürekli olumsuz bir basın evet ne demeye çalışıyor cümlenin devamını getirememiş nihayetinde. Anlaşılmaz bir sözcük. Ben de anlayamadım şimdi. Düzeltmemiş, önce bırakmış. Kimse de düzeltmemiş ve trendy topic olmuş. Bütün dünyada, sosyal medyada. Bu, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç başbakanlarının da bu arada Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Kral Salman ve Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile çekilen ve yine sosyal medyada olay yaratan küreli fotoğrafı da tiye almışlar. Küre niyetine futbol topu ile poz vermiş Kuzey'in liderleri. Dünyayı kim yönetiyor notunu da paylaştıkları fotoğrafın üzerine sosyal medyada düşmüşler. Evet, Amerika'dan Oregon eyaletinde Portland şehrinde bir trende bir başörtülü iki Müslüman genç kız sözlü saldırıya uğramışlardı. Onları savunurken iki kişi hayatını yitirmişti. O yaralananlar olmuştu. Üç Amerikalı kahraman ilan edildiler, koruyanlar. Zanlıyı da Jeremy Joseph Christian mahkemeye çıkarmışlar. Cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, tehdit, silah bulundurma ile suçlanıyor. Siz buna terörizm diyorsunuz, ben buna vatanseverlik diyorum diye çıkışmış bir de üstüne zanlı. Fail diyelim, Amerika'nın düşmanlarına ölüm diye de slogan atmış. Özgürlüğünüzden nefret ediyorsanız bu ülkeyi terk edin demiş. Evet, Trump'ın yarattığı iklim bunlara açık, bu tarz bireysel saldırılara da açık bir ortam sağlıyor, onu da belirtelim. Amerika-Rusya ilişkileri, Rusya seçime karıştı, Amerikan seçimlerine karıştı iddialarıyla ilgili son not. Trump'ın avukatı Michael Cohen'le ilgili bu konuda soruşturma kapsamında kendisinden de bilgi talep edilmiş. Cohen doğrulamış, Kremlin'le temasta olduğu olası kişilerle ilgili olduğunu ama talebi reddettiğini söylemiş bu çağrıyla ilgili. Çünkü çok zayıf bir dille yazılmıştı, çok kapsamlıydı, cevaplanması mümkün değildi demiş. Daha inandırıcı kanıtlar üretin Rusya hikayesini desteklemek için diye de eklemiş. Bir de tabii Jared Kushner vardı, damat, Trump'ın damadı. Rusya ile Kisilyak'la Washington Büyükelçisi Rusya'nın onunla görüşmeleri gündeme taşınmıştı. Oradan da pek bir şeye ulaşamıyorlar. Onu da aktarmak lazım ama çok yoğun tartışılıyor Amerika ile bütün bunlar. Vladimir Putin ve Rusya yönetimi daha sabırlı bir biçimde Trump yönetimiyle bir uzlaşma sağlanması gerektiğini dile getiriyorlar. Bu Amerika'daki muhabbetleri de iç işlerine biz karışmayız ama çok komik şeklinde değerlendiriyorlar. Evet, Brüksel'deki geçen hafta NATO zirvesiyle ilgili bir de Türkiye ile ilgili bir iddia var. Ortada Alman medyasına yansımış durumda, Die Welt'te var. 2018'deki NATO zirvesinin İstanbul'da düzenlenmesi teklifi getirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama NATO bu konuya olumsuz yaklaşmış, net kararı henüz vermemişler. Haziranda Savunma Bakanları toplantısı var NATO'nun, orada vereceklermiş. Ama böyle bir husumet çıkmış. İlk öneri zaten 2016'da Varşova'daki toplantıda benzer bir öneride Erdoğan'ın bulunduğu belirtiliyor. O zaman resmi olmasa da biraz rıza gösterdikleri ama daha sonradan işlerin tersine döndüğünü aktarmış Die Welt gazetesi. Amerika-Türkiye ilişkilerinde de Wall Street Journal'ın bir haberi var. Donald Trump'ın eski danışmanı, görevden almak zorunda kaldığı Rusya krizi nedeniyle Michael Flynn, Fethullah Gülen belgeseli hazırlıyormuş kendisi. Danışmanlık şirketi vardı, zaten onun üzerinden bütün fırtına kopmuştu. Aynı zamanda Türkiye adına lobicilik yaptığı da anlaşılmıştı. Bir Türk iş adamı Ekim Alptekin'in şirketi de mevzu bahisti burada, dahildi Innovo BV'de. Oradan 530 bin dolarlık bir ödeme alındığı ortaya çıkmıştı. Bunların bir kısmının Gülen hakkındaki belgeselin çekimi için kullanıldığı iddia edildi Wall Street Journal tarafından. Belgesel çalışmalarının darbe girişiminin arkasından başlatıldığı ve bir kısmında görüntülerine ulaşmışlar. Önümüzdeki günlerde bu da yansıyabilir. Başkalarıyla da bir araya gelinmiş, onu da belirtmek lazım. Evet, Rusya Devlet Başkanı'nın Suudi Veliaht Prensi Salman'la görüşme, Muhammed Bin Salman'la yaptığı görüşme vardı. İkili ilişkiler, özellikle petrol piyasalarına istikrar kazandırılmasının konuşulduğu belirtiliyor. Bakıyorum zamanım da azaldı. Türkiye ile en son Putin'in imzaladığı kararname var. Rusya'daki Türk şirketlerine sınırlamalar kaldırılıyor. İşçi istihdam, Türk işçi istihdam etme yasağı da kaldırılıyor. Ayrıca Antalya seferlerine Federal Havacılık Kurumu tüm kısıtlamaları kaldırmış Rusya'dan. Öyle ki Dmitri Peskov, Soçi'de varılan anlaşmanın artık resmiyete döküldüğü yorumları yapmış vaziyette. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'de yönetim sisteminin değiştirilmesine yönelik anayasa değişikliği referandumuyla ilgili resmi raporu var. Burada devlet otoriteleri tarafından içeriğinin tarafsız biçimde bilgilendirilmediği, halkın olağanüstü hal koşullarında yapıldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı ve YSK'nın aldığı kararında yasalara aykırı olduğu yolunda saptamalar yer alıyor. AB için bu raporun referans olacağı belirtiliyor. Evet, Avrupa'dan haber, İspanya Ulusal Mahkemesi Başbakan, Muhafazakar Başbakan Mariano Rajoy'un Halk Partisi'nin lideri olduğu, Halk Partisi'ne de karıştığı yolsuzluk davalarından birinde ifadesinin video konferans yoluyla alınması talebini reddetmiş. Bizzat gidip ifade vermesi gerekecek ve ilk kişi olacak İspanya'da böyle bir iş yapan, böyle bir sorgudan geçen. Kuzey Kore'de, Güney Kore'de deneme gerilimi sürüyor. Amerikan yönetiminin yeni devlet başkanına haber vermeden taat füzelerinin, yüksek irtifada füzelerinin montajına başladığı yolunda şikayetler var Asya'dan. Filipinler'de IŞİD'le şiddetli çatışmalar var. Belli bölgeleri ele geçirilmişti ve Mindanao'da ve IŞİD'in elindeki kenti geri almak için hava harekatı başlattığı bilgileri var. Son iki notumda birazcık magazinden, Chicago'da Amerikan tarih ve kültürünü şekillendiren her yazarı kapsayan bir ABD Edebiyat Tarihi Müzesi açılmış. Ernest Hemingway'den Chef Julia Child ve rapçi Tupac Shakur'a dek yok içerisinde. Diğeri ise müzik ile işkence, Amerikan ordusu müziği nasıl düşmanlarına karşı silah olarak kullandığını gösteren BBC bir haber yapmış. Panama diktatörü Manuel Noriega, ki ölmüştü önceki gün, aktarmıştım size. 1989 Noel'inde bu işkencenin en ünlü kurbanı olmuş kendisi. Ordu bir şarkı listesi hazırlamış. İçinde The Clash, Van Halen, U2'nun All I Want Is You gibi şarkıları varmış. Psikolojik savaş yöntemi olarak bu kullanılmış. Efendim, bizden ayrılmayın. Craig David'den Rise and Fall'u dinleyelim. Az sonra Dr. Selim Sezer'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. 'Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the ride is on the wall. Superstar, you finally made it, your picture becomes tainted. It's what they call the rise and fall. I never used to be a troublemaker, now I don't even want to please the fans.
No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave him the vices that were clearly wrong. The types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned. From all those times I didn't walk away. When I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over.
Yeah.
Over. And it seems as though the ride is over.
The ride is on.
Yeah. So sorry.
You don't realize what this means to me. So let me have...
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel ile Profesör Ahmet İnsel ile konuştuk.
Selim Sezer ile konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda akademisyen Selim Sezer var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Selim Bey, Suriye'nin kuzeyindeki hareketlilik devam ediyor. Ben de programın ilk yarısında anlatmaya çalıştım. Birden fazla aktör bu paylaşım savaşında rol oynuyor. Amerikan Savunma Bakanlığı en son YPG'ye yönelik doğrudan silah sevkiyatını başlattıklarını duyurdu. Ve çok yakında da Rakka operasyonu başlayacak deniliyor. Ama oraya hareketlenme çok fazla. İki yıldır Suriye ordusu ve siviller kuşatma altındaydı, IŞİD'in kuşatması altındaydı. Bir de sınırın Irak tarafından da Haçlı Şabi güçlerinin, halk mobilizasyon güçlerinin hareketliği var. Bir Suriye-Irak sahalarının bir şekilde birleşmesi aslında bir süredir söz konusu ama burada şimdi denklemde bir de Amerika'nın birlikte hareket ettiği ve asli unsurunu YPG'nin Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri var. Burada bir takım sıkıntılı durumlar çıkıyor ortaya. İran projeleri ortaya atıldı. Bunu önleme hedefleri konuluyor. Kürdistan Bölgesel Yönetimi yani Barzani devrede. Bu ne oluyor, bu karmaşa, bu kaosu nasıl okumamız gerekiyor?
Şimdi tabii artık 6 yıldan fazla bir süreci geride bıraktık ve süredeki çatışma ilerledikçe ortaya çıkan hem ülke içerisinde hem de bölgesel ve uluslararası düzeyde aktörlerin sayısının artışıyla birlikte kaçınılmaz olarak güç mücadeleleri de giderek yoğunlaşarak devam etti ve bunun aslında en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi de Suriye'nin kuzey kısımları. Şimdi dediğiniz gibi aslında üst üste birikmiş birkaç şey var. Bunların içerisinde en dikkat çekici, en yapıcı olan gelişmelerden bir tanesi aslında işte halk seferberlik güçleri ya da gönüllü halk güçleri diye de anılan Haçlı Şabi olarak bilinen birliğin Irak-Suriye sınırına kadar hemen hemen gelmiş olması. Şimdi bu oldukça önemli bir gelişme ve sonuçta pek çok bölgeyi aslında oradaki IŞİD unsurlarından temizleyerek, özgürleştirerek geliyorlardı ve aslında sınır bölgesine varılması bir başka planı aslında en azından ABD ve koalisyon güçleri bakımından da bir başka planı da en azından şimdilik akamete uğratan bir şey. O da şu, şimdi ABD'nin uzun zamandan beri tasarladığı şey aslında Irak-Suriye sınırının her iki tarafında da aslında kalıcı olarak konuşlanmaktı. Orada daha işte ittifak ilişkileri içerisinde olduğu güçlerin de desteğiyle aslında uzun süreli olarak aslında bölgede varlığını devam ettirecek şekilde ve kendi kontrolünü kendi bir biçimde tesis etmek üzerine kurulu bir plan vardı. Şimdi Haçlı Şabi'ye baktığımız zaman, birleşimine, eğilimlerine, ideolojik çizgisine baktığımız zaman aslında Irak ve Suriye'deki IŞİD'le mücadele eden güçler içerisinde ABD karşıtı çizgisi en belirgin olan oluşumlardan bir tanesi. Şimdi tabii tek bir yapıdan bahsetmiyoruz. Haçlı Şabi ya da Gönüllü Halk Güçleri bir koalisyon grubu aslında biliyorsunuz. Bir anlamda içinde pek çok grup var. Fakat bu gruplar tabii, hatta şunu da söylemek gerekir. Çok hatalı bir adlandırma yapılıyor sık sık Şii milisler diye. Bu da tam olarak doğru değil. Yani yaklaşık 100-150 bin arasında bir milis gücünden bahsediliyor toplam sayı olarak. Bunların 25 bin kadarının da Sünni olduğunu, işte aşiretler içerisinde, Sünni aşiretler içerisinden bu oluşuma katılanlar olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Ancak genel eğilimleri itibariyle en fazla aslında ABD karşıtı olan gruplardan bir tanesi. Şimdi bu grup sınıra neredeyse geldi ve şunu da söylüyor. Biz yani Irak-Suriye sınırına geldikten sonra eğer Şam hükümeti bizden bunu talep ederse IŞİD'le mücadele için Suriye tarafına da geçebiliriz. Fakat Şam hükümetinden başka da hiç kimse koordinasyon kurmayacağız, kimseyle temas kurmayacağız diyor. Şimdi böyle bir gelişme tabii ki ABD bakımından çok ciddi bir sıkıntı teşkil eden bir durum oldu. Yani doğrudan aslında kendisiyle karşı karşıya olan bir gücün bu bölgeye kadar gelmesi ve Suriye'den içeriye girmeyi gündeme getirmesi. İkinci olarak da Demokratik Suriye güçleri ve onun içerisindeki merkez konumunda olan YPG'nin de aslında büyük ölçüde aslında yönelimlerine ters düşen bir durum oluşmuş oldu. Şimdi Kamışlı'da yapılan bir toplantı oldu asayiş güçleri tarafından. Ve bu konu ele alındı. Haçlı Şabi'nin sınıra gelmesi ve ifade edilen şey işte Asayiş Genel Komutanı Civan İbrahim tarafından kullanılan ifade, işte İran projesine karşı, İran yayılmacılığına karşı bir savunma sisteminin, savunma mekanizmasının hayata geçirilmesi gerektiği şeklinde. Şimdi bu tanımlama aslında yani bölgedeki pek çok gücün, yani ABD'de dahil olmak üzere kullandığı terminolojiyle, kullandığı ifadelerle önemli ölçüde kesişen, yani örtüşen bir ifade bir kere. Bir İran yayılmacılığından bahsedilmesi, ki yapı olarak, yönelim olarak, nitelik olarak farklı bir oluşum olduğunu altını çizmeye çalışıyoruz. İkincisi de aslında Suriye Demokratik Güçleri'nin de kendisine bölgede giderek genişleyen bir otorite alanı, egemenlik alanı kurmaya çalıştığı ve Haçlı Şabi'nin buraya gelişiyle birlikte aslında bu otorite kurma hedeflerinde ciddi bir engelle karşı karşıya gelme durumunun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şu andaki peki, gösterilen tepkiler...
Onu nasıl okumak lazım? Şimdi Suriye Demokratik Güçleri aslına bakarsanız herhalde Amerika'nın Türkiye'ye karşı bir hamlesi olarak görmek lazım. Çünkü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki cihatçı grupları birleştirme çabaları vardı ve özellikle Kürt karşıtlığı üzerinden Suriye Kürtlerine karşılık bir çabaya girişilmişti ve Kobani olaylarıyla birlikte işlerin rengi değişince Amerikan yönetimi aslında büyük ölçüde YPG'den oluşan bir onun içine bir kısım Türkmen hatta geçmişte belki de Türkiye yanlısı cihatçı gruplar içerisinde de hareket etmiş bir kısım Türkmen ve Sünni Arapların da bulunduğu bir sos ekliği ve Suriye Demokratik Güçleri'nin tesis edilmesini sağladı. Aslında evet. Kendisini bir aparatı haline getirdi demek lazım. Bütün bu resimde Suriye Demokratik Güçleri ve YPG ne yapmaya çalışıyor? Nereye oturuyor? Çünkü çok ciddi bir Amerika'nın hedefleriyle üst üste oturan bir söylem öne çıkıyor. Nedir onların pozisyonları sizce?
Evet. Şimdi bu geride kalan yani neredeyse herhalde 3 yıl gibi bir süreye denk düşüyor. İlk Kobani kuşatmasından bu zamana kadar olan sürece baktığımız zaman ciddi bir evrim geçirdi, ciddi bir dönüşüm geçirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi Kobani saldırısı, IŞİD'in Kobani saldırısı gerçekleştiğinde orada Beyir'de şehri savunan tek güç konumundaydı bir anlamda. Ve ilk defa o kuşatmanın son dönemlerinde işte ABD'nin Kobani'ye taarruz eden bir takım IŞİD unsurlarına karşı düzenlediği bir hava saldırılarıyla diyelim. İlk temaslar sağlanmaya başlamıştı. Bu daha sonra dolaylı olarak bazı hafif silahların verilmesiyle başlamış ve giderek de aslında bugünlere kadar artarak devam eden bir durum olmuştu. Şimdi en son zaten bugün biliyorsun büyük çaplı bir silah sevkiyatı ve silah dağıtımı yine başladı ABD tarafından. Şimdi iki bakımdan hem PYD ya da YPG unsurlarının gelişimi yönelim bakımından hem de ABD'nin bu grupla olan ilişkisi bakımından aslında gelişen, değişen ya da evrilen bir durumdan bahsedebiliriz. Şimdi ilk aşamada PYD'nin yapmaya çalıştığı şey bölgede işte Rojava diye adlandırılan Kürt nüfus yoğunluklu olan şehirlerdeki IŞİD saldırısını ya da kuşatmasını ya da tehdidini aslında ortadan kaldırma iken başlangıçta. Bu daha sonra bu sınırları da aşan bir genişleme yayılmaya doğru gitmiş gibi görünüyor. Bir kere bu konu söylemek gerekiyor. İkincisi ABD'nin genel olarak aslında Suriye çatışmasındaki denklemin değişmesiyle birlikte bir politika değişikliğine gittiğinin altını çizmek gerekiyor. Malum 2011'den beri ABD'nin amacı Suriye'de bir rejim değişikliğiydi ve bunun için bütün araçlar denendi, bütün araçlar kullanıldı. Ancak bunun büyük ölçüde aslında başarısız olduğunun ortaya çıkması ve Şam hükümetinin devrilmesinin, rejim değişikliğinin mümkün olmadığının anlaşılması üzerine işte bir B planından bahsediliyor. ABD ve beraberindeki müttefik güçler aslında Suriye'de yeni bir politika benimsemiş gibi görünüyor. O politikada madem Şam hükümeti devrilemeyecek, madem rejim değişikliği yapılamayacak, o halde biz de en azından Suriye'den alabildiğimiz kadarını alalım diye kabaca özetliyorum. Şimdi bu sadece kuzey kısmı için geçerli değil. Aslında birçok yerde ABD'nin şu anda işte bir takım güvenli bölgeler tırnak içerisinde kurmaya çalıştığını ve bunların da merkezi otoritenin dışında kalacak bölgeler olacağını ya da en azından bunun planlandığını görüyoruz. Şimdi Ürdün sınırındaki örneğin Dera bunun bir unsuru. Yine Türkiye sınırına yakın işte İdlib üzerinde farklı tartışmalar, farklı seçenekler konuşuluyor. Bir de işte kuzeyi yani işte Kürt nüfus yoğunluklu olan bölgeler ve buradan da aslında giderek işte Rakka'ya hatta belki de Deir ez-Zor'a kadar yayılan bir coğrafya merkezi hükümetin kontrolünden çıkarılmaya çalışılıyor gibi görülüyor. Yani şu tür değerlendirmeler yapılıyor. Yani bir ABD'nin bir tampon bölge kurmaya çalıştığı İngiltere'nin ve Ürdün'ün de desteğiyle ve yani bunun da oldukça geniş bir coğrafya üzerinden tanımlanıyor. İşte bir taraftan işte Süveyde ve Dera'dan işte Irak sınırına kadar ya da işte Deir ez-Zor'dan işte Palmira'ya işte Sulhne'ye kadar uzanacak büyük bir tampon bölge kurma planından bahsediliyor mesela. Şimdi şu anda Suriye Demokratik Güçleri'nin her ne kadar kendi işte stratejik hedefleri daha farklı olsa da örtüşen bir politika içerisinde olduğu görülüyor. Yani bir merkezi hükümetin denetiminin dışında kalacak bir takım işte tırnak içerisinde güvenli bölgelerin oluşturulması ve bunların da sınırlarının da epey genişletilmesi gibi bir plan, bir hedef var gibi görünüyor. Ve Suriye Demokratik Güçleri de şu anda bu politikanın aslında başlıca aktörü konumunda olduğunu söylemek bana yanlış gibi görünmüyor.
Peki şimdi tabii Deir ez-Zor'da mesela 2 senelik bir kuşatma var. Suriye ordusu orayı temizlemeye çalışıyor. Oraya doğru ilerlemeye çalışıyor ama Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin engeller çıkarttığı yolunda iddialar var. Haberler geliyor bu sizin sözünüzü ettiğiniz Haçlı Şabi ile ilgili toplantının ötesinde. Mesele eğer Suriye'nin IŞİD'den kurtarılması ve daha sonra daha demokratik bir yapı teşkil edilmesi ise neden ulusal güçlerle birlikte hareket edilmez? Çünkü çok karmaşık bir coğrafya, etnik yapı itibariyle baktığımız zaman hakikaten yani bir uzlaşma oluşturmak, tesis etmek gerekiyor ama bu uzlaşmayı da bir şekilde bir merkezi şey olmazsa diğer ucu da tümüyle bölüp parçalanma anlamına geliyor. Bunun da sınırlarını belirlemek savaşsız ve kan dökmeden ve bu bağlamda da tabii ki halkların birbirlerinin gırtlaklarını sıkmadan yapabilmeleri çok kolay gözükmüyor. Daha şimdiden maalesef sahadan olumsuz şeyler de görüyoruz. Neden ulusal güçler şemsiyesi altında bir birleşme olmuyor da illaki Amerika'nın perspektifi benimseniyor burada? Nedir arkasında yatan?
Evet, yani can alıcı soru bu. Şimdi yıllardan beri devam eden bir bahsettiğiniz kuşatma süreci devam ediyor Deir ez-Zor'da ve yani bahsettiğiniz şekilde aslında Suriye Demokratik Güçleri tarafından da Suriye ordusunun oraya ilerlemesini engelleyecek çeşitli hamlelerin yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu oluşumun temsilcilerinden Taral Silo'nun birkaç gün önce kullandığı bir ifade vardı. Rusya'da bize işte ortak hareket etme önerisinde bulunmuştu. Ama biz koalisyon güçleriyle hareket etmeyi tercih ettik şeklinde bir ifadesi var. Şimdi bu söylediği şey gerçekliğine ne kadar yansıtıyor bilemem. Ama kullanılan bu ifade aslında bir politika tercihinin de bir ifadesi. Şimdi Suriye'nin farklı bölgelerinde başta IŞİD olmak üzere tekfirci olarak adlandırdığımız silahlı terör oluşumlarının aslında ortadan kaldırılması her şeyden önce tam da söylediğiniz gibi merkezi hükümetle ve orduyla koalisyon, özür dilerim, koordinasyon içerisinde hareket etmeyi aslında zorunlu kılıyor. Yani eğer bugün temel can alıcı önceliğimiz bu ise, IŞİD'den kurtulmak ise ve bir bu tehlikenin ortadan kaldırılmasıyla aslında bir siyasi yeni bir siyasi yapının konuşulabilir hale gelmesini düşünüyorsak, öncelikli olarak IŞİD'i ortadan kaldıralım ve sonrasında Suriye'nin siyasi geleceğine dair tartışalım şeklinde bir yönelim varsa, bunun ulusal güçlerin birliğiyle olması ve öncelikli olarak da hükümete koordinasyon içerisinde olması gerekir. Şimdi SDG'nin ısrarla bunu yapmaması, bunu tercih etmemesi öncelikler konusunda bir farklılığın da olduğunu aslında işaret eden şeylerden bir tanesi. Burada öncelikler konusunda bir farklılık olduğunu aslında göstergelerinden bir tanesi gibi görünüyor. Yani YPG başta olmak üzere Suriye Demokratik Güçleri karşısında aslında iki seçenekle karşı karşıya. Yani ya hükümetle birlikte hareket edilecek ve IŞİD unsurlarından Suriye tamamen temizlenecek. Arkasından da bir siyasi çözüm, yeni bir siyasi yapının, yeni bir toplumsal sözleşmenin oluşturulması için bir yol haritası oluşturulacak. İkinci seçim ise ABD ile ya da koalisyon güçleriyle ya da Suriye dışındaki bir takım oluşumlarla birlikte hareket ederek aslında bir fiili durum yaratarak kendisine bir egemenlik alanı, bir otorite alanı oluşturmaya çalışacak. Şu andaki veriler YPG'nin ve müttefiki olan güçlerin bu ikincisini tercih ettiğini işaret ediyor gibi görünüyor. Aksi bir durumun olabilmesi için bir politika değişikliğini gösterecek daha somut göstergelerin olması gerekir. Ancak şu andaki hem tercihler hem de bunların sahaya yansımaları itibariyle durum böyle gibi görünüyor.
Evet. Peki ama şöyle bir sıkıntı yok mu burada? Şimdi biz bugüne kadarki siyasi süreçlerde sahada savaş devam ederken özellikle Suriye Kürtlerinin kurulan diplomasi masalarında bulunmaları, yer almaları konusunda ısrarcı olan tarafın ya Rusya ya da Suriye hükümeti olduğunu gördük. Onlar olmadan çözüm bulunamayacağını sürekli altını çizip buralarda varlık göstermeleri, çerçevesi ayrı olabilir, tartışılabilir, müzakereye açık olabilir ama varlık sergilemelerini savunan taraf bu taraf oldu. Amerikan yönetimi örneğin bunu savunmadı hiçbir zaman. Peki evet, burada Amerikan yönetiminden nasıl bir beklenti olabilir ki siyaseten temsil edilmeleri desteklemeyen bir gücün ve açıkça Türkiye ile müttefikliğini sürekli anımsatan bir güçten çeşitli beklentiler nasıl olabiliyor? Ne bekleniliyor olabilir ki böyle bir pozisyon alınır?
Evet, aslında var olan tablonun en çelişkili taraflarından bir tanesi bu. Şimdi tabii bir şunun elbette altının çizilmesi gerekiyor. Elbette yani öyle ya da böyle bu savaş süreci, bu çatışma süreci sona erdiğinde yeni bir toplum sözleşmesi hazırlandığında, yeni bir siyasi yapı oluşturulduğunda mutlaka Suriyeli Kürtlerin de belli bir statüye sahip olması ve belli bir takım tarihsel hakları elde etmesi gerekecek. Buna ilişkin herhangi bir itiraz elbette geliştirmiyoruz. Ve işte bugüne kadarki işte siyasi çözüm yönündeki girişimlerde Cenevre süreci başta olmak üzere Rusya'nın da Suriye hükümetinin de aslında Kürtlerin de temsil edilmesini istemesinin de sebeplerinden bir tanesi bu. Eğer geniş çaplı bir siyasi çözümden bahsedeceksek Kürtlerin de burada olması gerekiyor. ABD ise tam da dediğiniz gibi bunun daha dışında, daha karşısında duran bir yönelim içerisinde. Bunun da tabii başlıca nedenlerinden bir tanesi şimdi ABD iki yönlü bir politika izlemeye çalışıyor. Aslında iki müttefiki var. Bir taraftan Türkiye'de ABD müttefiki, YPG ve Suriye Demokratik Güçleri de Türkiye'nin ABD'nin müttefiki konumunda ve iki aslında müttefiki arasında bir tür denge izlemeye çalışıyor. Bu denge bir esnekliği bazı durumlarda getirmek durumunda kalıyor. Fakat Suriyeli Kürtler bakımından akılda tutulması gereken şey ABD'nin geçmiş deneyimleri, geçmiş pratikleri de itibariyle de herhangi bir zamanda işte birlikte hareket ettiği, sahada birlikte hareket ettiği, birlikte proje ürettiği bir gücü yarı yolda bırakabilir olduğudur. Yani tam şu anda, tam içinde bulunduğumuz an içerisinde ABD kendi siyasi ve askeri projeleri dahilinde YPG ve süre demokratik güçleriyle birlikte hareket ediyor olmakla birlikte yarın siyasi koşullar bunu gerektirdiğinde tamamen yüzüstü bırakması da söz konusu da olabilir. Yani hatta şu tür şeylerden falan da bahsediliyor. Tabii bunlar bir takım iddialar ama yani şimdi Rakka operasyonunun aslında son derece zor olacağı ve çok ağır kayıpları getirebileceği, beraberinde getirebileceği ABD'nin bir anlamda aslında YPG'yi bu operasyon içerisine çekerek gücünü kırmak, zayıflatmak, etkisizleştirmek istediği gibi bir takım iddialar da, daha doğrusu sınırlı tutmak istediği şeklinde bir takım iddialar da gündeme getiriliyor. Sonuçta bu uluslararası bir güç mücadelesi. Tüm aktörler farklı farklı seçenekleri, farklı farklı senaryoları göz önünde bulundurarak hareket ediyorlar. Ve özellikle ABD söz konusu olduğunda hiçbir aktörün bu devlete sınırsız bir güven beslememesi gerektiğini, herhangi bir zamanda yarı yolda bırakmanın gayet ihtimal dahilinde olduğunu mutlaka akılda tutmak gerekiyor sanırım.
Gerekiyor. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Doktor Selim Sezer'le konuştuk. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri anlamaya çalıştık. Katkılarınız için çok teşekkürler tekrar.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, eksenin sonuna geldik. Rainbow'dan The Temple of the King'le veda edelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.